İmam Hümeyni'nin özel hayatı kameralardan uzaktı. Vefatına kadar bu durumun bu şekilde devam etmesini istediği anlaşılıyor. Aile fertleri dahi televizyon ekranlarında görünmediler ve o yaşadığı müddetçe hiçbir röportaj yapmadılar.
...1979 yılında sürgünden döndüğünde İmam Hümeyni, devrimin ilk aşamasında gençlik hatıralarıyla dolu olan Kum şehrinde ikamet etmeye karar verdi. Hümeyni, Kum şehrinde yaklaşık 45 yıl kaldı. 1919 yılında bu şehre öğrenci olarak geldi ve dini havzalarında eğitimini tamamladı. 1964 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye olan muhalefeti sebebiyle sürgüne gönderildi. Ama 14 senelik sürgünden sonra bu şehre devrim lideri olarak geri döndü. Damadı Şeyh İşraki'nin evine yerleşti. 1980 yılının başında yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle Tahran'daki bir kalp hastanesine yatırıldı. Doktorlar ona sıcak ve kuru havası sağlığına etki eder korkusuyla Kum şehrinden ayrılmasını tavsiye ettiler ve Tahran'ın kuzeyinde ikamet etmesini istediler. İmam Hümeyni'ye ilk önce Muhammed Rıza Pehlevi ve maiyetindekilerin terk etmesinden bu yana olduğu gibi duran saraylardan birinde kalması teklif edildi. Şahın sarayları ve içindekiler hiçbir insanın muhayyilesinin alamayacağı kadar müreffeh ve ihtişamlıydı. İmam Hümeyni, Şah'ın sarayında kalmayı reddetti ve ofis üyelerinden ona başkentin bir mahallesinde sıradan bir ev bulmalarını istedi. İstediği özelliklerde bir evin bulunmasını beklediği bu süre zarfında yaklaşık 2 ay Derbent Caddesi'nde bir dairede kaldı.
Seyyid Ahmet Hümeyni, arkadaş olan Seyyid İmam Cemerani ile bağlantısını kesmediğinden Seyyid Cemerani ona Cemera'nın Hüseyniyesinin hazır ve evinin de her zaman imamın hizmetinde olduğunu söyledi. O vakit İmam Hümeyni'nin Tahran'da ne kadar kalacağını bilmiyorduk. Bu nedenle buraya Cemeran'a geldi ve burada kalmayı tercih etti.
İmam Hümeyni, 15 Temmuz 1980'de başkent Tahran'ın kuzeyinde bulunan Cemeran mahallesine taşındı. 78 yaşındaydı ve vefatına kadar da oradan bir daha ayrılmadı. Bu mahallede yaklaşık 8 sene 10 ay kalmış oldu. İmam Hümeyni'nin ev alacak kadar parası olmadığı için evi kiraladı ve eşi Hatice Hanım'la birlikte bu evde yaşadılar.
İmamın Cemeran'da 2 odalı bir evi vardı. Bir tanesi yaşadığı ve oturduğu oda, diğeri ise çalışma odasıydı. Bu odada bir kanepe, onun yanında da küçük bir masa, üzerinde kalemini ve çalışma malzemelerini koyduğu küçük bir kutu vardı. Kitaplarını arkasında bulunan rafa koyuyordu. Oturma odasındaysa sıradan 60-70 santimetre eninde, 2 metre boyunda ve 60 santimetre yüksekliğinde tahtadan bir yatak vardı. Bu yatak aynı zamanda hem uyuduğu karyola hem de sandalyesiydi. Orada oturur, orada uyurdu. Odada masa yoktu. Dua kitaplarıyla çok sayıda Kur'an vardı.
İran İslam Devrimi'nin lideri İmam Ruhullah el-Musevi Hümeyni, vaktinin büyük kısmını işte bu odada geçirdi. İnsanları burada kabul ediyor, ülkeyle ve devrimle ilgili işleri buradan yürütüyor, üst düzey yetkilileri ve dünyanın dört bir yanından gelen resmi heyetleri burada ağırlıyordu.
وَمِنْدُ وَفَاتِهِ 1989 yılında vefat edişinden bu yana bu oda kapalı durdu. Bu oda, bu belgeselin çekildiği tarihte hayatta olan imamın eşi Hatice Hanım'ın emriyle sadece El Menar televizyonundan gelen heyete açıldı. Bu evin bitişiğinde Cemeran Mahallesi'nin Hüseyiniyesi bulunuyor. Hüseyiniye, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1300 seneyi aşkın bir zaman önce Kerbela'da öldürülen torunu İmam Hüseyin bin Ali'nin taziye merasimlerinin yapıldığı yerdir. Ve Hüseyin'in taziye merasimlerinin Hüseyiniyelerde yapılması adet haline gelmiştir. Bu mekanlarda buluşmalar ve halk toplantıları düzenlenmektedir. İmam Hümeyni, onun için özel olarak hazırlanmış ve evinin balkonuyla Hüseyiniye'nin arka kapısını birbirine bağlayan bir köprüden Hüseyiniye'ye geçiyordu.
İmamın günlük programı saat 8'de 3 dakika haber dinlemekle başlar, haberlerin özetlerini dinler. Sonra bizler raporları, yasal hakların makbuzlarıyla mühürleri ve onunla ya da ofisle alakalı işleri kendisine arz etmek için yanına giderdik. Yaklaşık 40-45 dakika ona hizmet ederdik. Daha sonra önceden randevu almış olanların evlilik akdini imzalar, sonra da halk toplantılarının olduğu günlerden biri ise toplantı başlardı. Özel toplantılar hariç bu tarz buluşmalar Hüseyiniye'de yapılırdı.
İmam Hümeyni, öğle namazından önce ve ikindi vakti evin avlusunda yürüyüş yapardı. Yürüyüş esnasında başka işler de yapıyordu. Beraberinde küçük bir radyo taşıyor ve öğleden sonra Şura Konseyi'nin oturumunu ya da başka programları dinliyordu.
İmam tahmin edemeyeceğiniz kadar dakik bir insandı. O derece dakikti ki saat 13.10'da öğle yemeği için masada olmazsa imamın bir sorunla karşılaştığı inancına kapılırdınız. Ne olduğunu görmek için gittiklerinde Seyit Ahmet'in onu konuşmaya tuttuğunu görürlerdi. Aksi takdirde yemeğini hep aynı vakitte yerdi. Öğle yemeğinden sonra ona içecek bir şey getirmek istediklerinde saatine bakar ve şimdi değil, çay saatine daha birkaç dakika var derdi. Vaktinden önce getirirlerse içmezdi. Saat 4'te içmesi gerekiyorsa ve bu saatten birkaç dakika önce getirmişlerse de İçmezdi. Bunu sadece düzenini korumak için yapardı.
İmam Hümeyni, Feyziye Okulu'ndaki öğrencilik yıllarından bu yana ibadet programına devam etti. Yaşının ilerlemiş olması ya da sağlık durumunun kötüye gidişi, onu ibadette en ince ayrıntılara bile bağlı kalmaktan alıkoymadı.
İmamın en belirgin özelliklerinden biri Kur'an'a olan muhabbetiydi. İmamın günde 7 kere Kur'an okuduğunu bilmiş olsanız şaşırırsınız. Sabah namazının öncesinde ve sonrasında, sabah saat 9'da, öğle namazından önce ve sonra, akşam ve yatsı namazlarından önce ve sonra olmak üzere günde 300 Kur'an okurdu. Hiçbir şey onun vaktini tanzim etmeye engel olamazdı.
İmam ağlardı ama bunu insanların önünde yapmazdı. İmamın ağlaması gece yarısı ağlamasıydı. İmam her gece sabah namazından 2 saat önce kalkar ve gece namazını da eda ederdi. İmamın bir arkadaşının da vurguladığı gibi 16 yaşından itibaren gece namazına devam etmiştir.
Nam. كان الإمام يبكي كثيرا.
Evet. İmam gece namazında çok ağlardı. Bazı zamanlarda çok ağladığından gözyaşlarını silmeye mendil yetişmezdi.
وذلك لشدة بكائه.
اونکه فهمیده است که طرف دیگری هم هست. فهمیده است که این دنیا معبر است برای اون عالم. اون دیگه خوفی ندارد آرزوش این است که به مقصدش برسد الهی حبلی کمال لنقطا الیک و امیر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک
İran-Irak Savaşı sırasında İran istihbaratı, Irak uçaklarının İmam Hümeyni'nin evinin olduğu Cemeran Mahallesi'ni bombalamayı düşündükleri bilgisine ulaştı.
Ona burayı terk etmelisin dedik. Bize Cemeran'ı ve insanları bombalamaya açık bir bölgede terk mi edeyim? Böyle bir şey mümkün değil dedi. İmam için onu bombalardan koruyacak bir oda hazırladılar. Ama o bu odaya ömrünün sonuna kadar hiç girmedi. Oraya hiç gitmedi ve başlangıçta bu konu hakkında hiçbir fikri yoktu. Onun yanına gelip taşınmasını istediklerinde onlara, yerimden kıpırdamayacağım. Benim Cemeran'da yaşayan bu insanlardan ve burada bulunan devrim muhafızlarından bir farkım yok. Onlar tehlikedeyse ben de tehlikedeyim demektir dedi. Hala hatırlıyorum, imam eline bir kağıt alıyor ve irfan şiirlerinden birkaç beyit yazıyordu. Küçük bir kağıt alıyor ve irfanla alakalı şiirlerini ve gazelini yazıyordu. Bununla bizlere bir gün muhakkak bu dünyadan gideceğimizi, bunun önemli olmadığını söylemek istiyordu.
İmam Hümeyni'nin sezgisinin tamamı Farsça şiirlerden ve Farsçadan kaynaklanmaktadır. Büyük bir divanı vardı ve irfani eserlerinin çoğunu, yani sufi ve irfani şiirlerini bu divanda toplamıştı. İnsanlar gerçekte imamın bu yaratıcı tarafını çok bilmezler. Onun devrimci, İran İslam devriminin kurucusu ve her şeyden önce İran'da peş peşe 2500 yıl süren istibdat rejimine karşı devrim davetçisi bir şahsiyet olarak tanırlar. Onu devrim kahramanı olarak ya da İran İslam devriminin kahramanı olarak tanıdılar. Ama doğal olarak şiiri kolay değil, zordu. Ve büyük mutasavvuf şair Hafız Şirazi'nin şiirlerine benziyordu. İmam Hümeyni Farsça şiirinde şöyle diyor: "Ey nur yüzlü, ben bir kelebeğim, senin ışığının etrafında dönen, narin endamının güzelliğini açığa vuran, senin kutsi cemalinden ayrı düşmek bir dalgadır, çekilirken ruhumu ortaya döken." Burada Rabbine yöneliyor ve onun için şöyle diyor: "Ben senin nurunun bir kelebeğiyim. Sonu ölüm olsa da ateşin etrafında dönen kelebek misali yüzünün etrafında dönerim." İşte bu irfan şiiridir. Bu irfan şairlerinin yaptıkları en önemli teşbih ya da daha doğrusu benzetmedir. Kelebek ışık onu yakacak olsa bile ışığa ve ateşe yaklaşmakta ısrar eder. Kanatları yanar, yine ısrar eder ve ölür, fani olur. Bu, Allah'ta ve onun bilgisinde fani olmanın sembolüdür.
Ülke işlerinin yönetimiyle meşgul olmasına rağmen İmam Hümeyni, vaktinin bir kısmını ailesiyle, özellikle de eşi Hatice Hanım'la, çocukları ve torunlarıyla geçirmeye özen gösterirdi.
Düzenli bir şekilde öğle namazından önce işini bitirdikten sonra bize katılır ve 20 dakika çocuklarla oynardı. Oynadıkları her oyuna katılıp onlarla oynardı. Akşam saat 8'de bunu yapardı. Bu hususta titizdi. İmam Hümeyni'nin birkaç kere "Ben senin annene çok şey borçluyum" dediğini duydum. Bunu söylediğini çok duydum. Bizden sürekli olarak annemizi gözetmemizi isterdi. Onu görmek için yanına girdiğimizde bize ilk sorduğu soru "Annenizi nasıl buldunuz?" olurdu. Bize "Annenizi ziyaret eder de beni etmezseniz bundan rahatsız olmam" derdi. Anlatmaya çalıştığım şey ona çok saygı duyduğudur. Ondan hiçbir zaman bir bardak çay hazırlamasını bile istememiştir. Annemiz çay hazırlamaya kalktığında itiraz eder ve "Siz neden oturuyorsunuz da o çay yapıyor?" derdi. Aslında saygıda kadınla erkeği birbirinden ayırmazdı. Evdeki tek kızdım ve abim benden 10 yaş büyüktü. Bir kere bile abim yüzünden beni azarladığını ya da abimin benden istediği bir şeyi yerine getirmemi istediğini bilmiyorum. Bu hiçbir zaman olmadı. İmam evde ve ailede kızla erkeği hiçbir suretle ayrı tutmazdı. Eşine de büyük bir saygı beslerdi. Bugün bile imamın ölümünün üzerinden 15 sene geçmiş olmasına rağmen ona saygı duyuluyor. Halen evde onun seçkin şahsiyeti muhafaza ediliyor. Herkes ona saygı duyuyor ve onu yüceltiyor.
و البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌های شماست.
تمام حقوقی که مرد دارد زن دارد. حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد. لکن هم در مرد یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد و هم زن در زن یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده است، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده، و زن را خواسته است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد.
Uluslararası medya, İmam Hümeyni'nin Irak'la olan savaşı durdurma kararından birkaç ay sonra üst düzey bir İran heyetinin Moskova'ya gittiği ve çantasında İmam Hümeyni'den Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'a bir mesaj olduğu haberini büyük bir ilgiyle nakletti.
Sovyetler Birliği'ne gece vardık. Orada zor bir gün geçirdik. Gorbaçov'la olan görüşmemiz sabahtı ve kendisi imamın mesajının içeriğinin ne olduğunu çok merak ediyordu.
Mesajın içeriğinin ne olduğunu öğrenme yönünde uluslararası bir istek vardı. Amerikalılar içeriğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Yapılan kehanetler, İran'ın savaşın durmasından sonra ülkenin yeniden imar edilmesi ve İran ordusunun yeniden silahlandırılması alanında yardım isteyeceği üzerinde yoğunlaşıyordu. Gorbaçov ve Sovyetler Birliği de böyle zannediyordu. Ama yaşananlar herkesi şok etti.
Fahamete Sayit Gorbaçov. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Konseyi Başkanı Sayın Gorbaçov, ülkenizin temel sorunu krallık, ekonomik ya da özgürlükte değil, Allah'a gerçek imanın olmamasında, varlık aleminin ve yaratılmışların kaynağı olan Allah'la olan uzun ve kısır savaşınızdadır. Herkes şunu anlamıştır ki, komünizm arayışı içinde olmak şu andan itibaren dünya siyasi tarihinin müzesine konulmalıdır. Neden? Çünkü Marksizm insanın gerçek ihtiyaçlarından hiçbirine karşılık veremez. Neden? Çünkü bu materyalist bir doktrindir ve insanlığın materyalizmle kurtarılması imkansızdır. Çinli lider komünizme ilk darbeyi vurdu ve işte siz şimdi ikinci darbeyi indiriyorsunuz. Ve bu darbe öldürücü darbe gibi görünüyor. Bugün çağdaş dünyamızda komünizm diye bir şey artık yok. Ama ben, sizler Marksist vehimlerin duvarlarını yıkarken Batı'nın hapishanesine düşme tehlikesine karşı uyanık olmanızı istiyorum. Ben sizden İslam hakkında ciddi ve titiz bir çalışma yapmanızı istiyorum. Bu İslam'ın ve Müslümanların size olan ihtiyacından kaynaklanmıyor. Aksine İslam, sahip olduğu yüce değerlerle onu ayrıcalıklı hale getiren kapsayıcılığı sayesinde hakları kurtarma ve onları rahata erdirme aracı olabilir ve insanlığın sıkıntısını çektiği bütün siyasi sorunları çözebilir. Esselamu aleyküm.
İran heyeti Tahran'a döndü. Sovyetler Birliği, İmam Hümeyni'nin mesajına hemen cevap vermedi. İki ay sonra, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Edward Shevardnadze, yanında mesaja verilen cevapla birlikte Tahran'a geldi.
Bize sizinle görüşme fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ben Başkan Gorbaçov'un Sayın İmam'a verdiği cevap mektubunu sunmakla görevlendirildim. Gorbaçov mektubunda sizin Sovyetler Birliği'ndeki Komünist Parti Genel Merkezi'nin genel sekreterine ilettiğiniz mesajınızın anlam olarak çok dolu olduğuna işaret ediyor. Sovyetler Birliği İdaresi'nin bütün üyeleri sizin mesajınızı okumuştur. Mesajda yer alan pek çok konuda hemfikir olduğumuzda şüphe yoktur. Ama bazı konularda da görüş ayrılığımız bulunmaktadır.
İmam Hümeyni Şevardnadze'nin sözünü kesti.
İşun beyi ki ben mihassam ki jelove şoma ki fazayı büzürgter baz konam.
Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее на то свое послание ответ не получил.
İmam, hızla ve yüzünde şaşkınlık ve hayret ifadesi beliren Şevardnadze'ye bakmadan odayı terk etti. Şevardnadze de kafasında bir yığın soru işaretiyle Tahran'dan ayrıldı. İmam Hümeyni'nin Gorbaçov'a yolladığı mesaj, entelektüeller arasında geniş bir yankı uyandırdı ve düşünce okulları arasında yeniden ve hararetli bir şekilde derin tartışmalara girildi. Ancak birkaç hafta sonra Hint asıllı İngiltereli bir yazar bütün dikkatleri üzerine çekti. Salman Rushdie, İslami inançlara ve peygambere saldırdığı ve şeytan ayetleri olarak adlandırdığı kitabıyla entelektüel çevrelerde şaşkınlık yarattı.
Bu kitabı imama getirdiklerinde ve imam kitap içinde peygamberin aşağılandığını gördüğünde bunun İslam'ın sürekli olarak lekelenmesi ve engellenmesinin başlangıcı olduğunu düşündü. Bu nedenle doğrudan kat'i fetvasını verdi. Bu tarz işlerde imam bulunduğu konumda ona verilecek tepkilere ve yaşayacaklarına çok fazla aldırmazdı. Evet, İslam kanunlarına göre peygamberi aşağılayan kişinin kanı mubahtır. Bu sebeple bu konuda hiç kimsenin görüşünü almadı.
Tenhayin bedinin çet vahşet bukunat Kudaya hasla biyad inca ve bu Kuda cesaret bukunat in bir cenge مسلمین بر نخواسته اگر به خدا صبر کند به رسول خدا صبر کند این به جنگ مسلمین بر نخواسته
اینا لله و اینا الیه راجعون Ben dünyada izzetin hepsi olan bütün Müslümanlara, İslam'ın, Peygamber'in ve Kur'an'ın düşmanı olan kişilerin hazırladığı, bastığı ve yayınladığı Şeytan Ayetleri kitabının müellifinin ve aynı şekilde kitabın içeriğine göz gezdiren yayıncıların hepsinin idama mahkum edildiğini bildiriyorum. Müslümanların mukaddesatını aşağılamamaları için izzeti nefis sahibi olan Müslümanların onları buldukları yerde üzerlerindeki idam hükmünü uygulamalarını talep ediyorum. Bu yolda öldürülenler inşallah şehit olacaklardır. Bu bağlamda bu kitabın müellifinin bulunduğu yeri bilen ama idam hükmünü uygulamayan biri varsa yaptıklarının cezasını çekmesi için insanların onu bulmalarına yardım etmelidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
İmam Hümeyni'nin fetvası, batılı diplomatik dairelerde geniş bir şekilde kınandı. Tahran'a yapılan baskı, İmam Hümeyni konumundan geri adım atıncaya kadar, batılı devletlerin büyükelçilerinin Tahran'dan çekilmelerinin ilan edilmesine kadar vardı. Rushdie ise büyük bir destek ve sempati topladı.
Vurgulamak istediğim tek bir şey var ki, o da, hedef alınanın sadece ben olmadığımdır. Ben içlerinde en çok korunanlardanım. Özellikle de benim yerel polislerden oluşan daimi bir korumam bulunuyor. Ama Hümeyni'nin müellifin, yayıncının, mütercimin ve satıcının öldürülmesini istediği fetvasının içeriğine bakarsak, sayının yüzlerce değil, binlerce olduğunu görürüz. Ve bu insanlar teoride değil, gerçekte hedeftirler. Mütercimler meselesinde seyrettiğiniz gibi, şimdi de yayıncı William meselesi gündemde. Bu bir teori ya da bir kişi meselesi değil, kendisine muhalefet eden herhangi bir şahsa bu şekilde saldıran terör meselesidir.
Peygamber aleyhinde asılsız şeyler yazması ve onları yayınlanması için hiçbir kökeni ve değeri olmayan bir adam buldular. Onu göklere çıkaran propagandalar yaptılar. Sebepli sebepsiz, yerli yersiz ona ödüller verdiler. Bütün batılı hükümetler bu adamı çağırdı ve ona ödüller verdi.
Fetvanın çıkarılmasının üzerinden bir aydan az bir zaman geçtikten sonra batılı büyükelçiler 20 Mart 1989'da kendiliklerinden Tahran'a döndüler.
الان میتواند یه سفارتخانه هر سفارتخانه ای میخواد باشد میتواند که به حکومت ما به دولت ما یه چیز تحمیل کند پس ما منزوی نیستیم شما خیال میکنید منزوی هستیم منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم این معناشی است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم
...1989 yılının başlarında Şeyh Hüseyin Ali Muntazari'nin imamın halefi olma makamından istifa etmesinin ardından defaeten yaptığı tehditler sonrası dünya gazetelerinin ilk sayfaları, televizyonlar ve radyolar haber bültenlerinin başında tek bir meseleden İmam Hümeyni'nin halefinden bahseder oldu.
Şeyh Muntazari, başlangıçtan itibaren bu anlamda imamın halefi olmaya aday değildi. Uzmanlar meclisinin bunu tayin etmesinin gerekli olmadığını bir şekilde gösterdi. Uzmanlar meclisine bu anlamda bir mektup yazdı. Burada bazı noktalara değinmek gerekiyor. Meclisin görüşü, tayin etme ve görev verme işinin tamamlanması ve bu işin gizlilik çerçevesinde yapılmasıydı. Belki de bu iş kanuni değildi. Bizim kanunumuza, liderin halefini konu alan bir metin yok. Uzmanlar meclisinin görevi, lideri seçmektir. Liderin halefini değil. Bu nedenle bu eylem anayasaya göre eleştirilebilir.
Uzmanlar Meclisi, 1983'te Şeyh Muntazari'yi İmam Hümeyni'nin halefi seçti. 1986 yılında Şeyh Muntazari'nin damadı ve büro şefi olan Hadi Haşimi'nin kardeşi olan Kurtuluş Hareketleri dosyası sorumlusu Mehdi Haşimi'nin tutuklanmasıyla anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Mehdi Haşimi'ye suikast düzenleme, kaçırma operasyonları ve yasal olmayan gizli faaliyetlerde bulunma şeklinde aleni ithamlarda bulunuldu. Ama o vakit İran'ın resmi düzeydeki eğilimlerine aykırı olarak komşu ülkelerde karışıklıklar çıkarma çalışmasına karıştığı medyaya sızdırılmadı. İran'ın bu eğilimlerine karşılık, bazı ülkelerin bunlara karşılık sergilediği eğilimler aynı düzeyde değildi. İlerleyen zamanlarda meydana gelen olaylar bunu ispatladı. 1987 yılında her sene adetleri olduğu üzere İranlı hacılar Mekke'de farklı uyruklardan başka hacılardan büyük bir kalabalığın katılımıyla müşriklerden uzak olma yürüyüşü düzenlediler. 150 binden fazla hacı Mekke sokaklarında bir sel gibi akar ve İsrail ve Amerika'dan uzak olma sloganları atarken Suud güvenliği bu kalabalığın üzerine ateş açmaya yeltendi. Bu olay sonucu 400'den fazla İranlı, Lübnanlı, Filistinli, Pakistanlı, Iraklı ve diğer uyruklardan hacı hayatını kaybetti. Hacılara yönelik yapılan tutuklama kampanyasında da 5000'den fazla kişi yaralandı. Öldürülenlerin çoğu katliamdan hızlıca kaçmaktan aciz olan kadınlar ve yaşlılardı.
Şeyh Muntazari'nin fıkhi, cihadi ve popüler arka planı iyiydi. Ama 1986'da Şeyh Muntazari'nin damadının kardeşi Seyyid Mehdi Haşimi'nin evi arandığında ne imam ne de başka birisinin tavsiyesi Şeyh Muntazari'yi Mehdi Haşimi ile şahsıyla onun evinin durumunu birbirinden ayrı tutmasını sağlayamadı. Şeyh Muntazari o olaydan sonra bir çeşit tepki mahiyetinde ders vermeyi ve buluşmalarını durdurdu.
Şeyh Muntazari'nin büro şefi olan Hadi Haşimi, BBC ve Monte Carlo radyolarıyla Lübnan'da yayınlanan Eşşira dergisine, Beyrut'ta tutulan Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasına karşılık, Amerikan silahı satın alma konusunda Şeyh Rafsanjani'ye yakın olan İranlılarla Amerikalı yetkililer arasında, sonraları İran Gate olayı olarak bilinen gizli müzakereler yapıldığıyla alakalı bilgiler sızdırarak, kardeşine yapılan soruşturma sürecine baskısını koymaya çalıştı. Mehdi Haşimi'ye yakın olanlar, hızla Şeyh Rafsanjani karşısında Amerikan Ulusal Güvenlik Sorumlusu, McFarlane meselesi olarak bilinen başka bir bomba patlattılar. McFarlane ise, basına sızdırılan haberlere göre, Rafsanjani ile buluşmak için Tahran'da olduğunu bildi. Farlane, 3 gün Azadi Otel'de göz hapsine alındıktan sonra süratle İran'ı terk etti. Rafsanjani ise daha sonra McFarlane'in Tahran'a gitmek niyetinde olduğunu önceden bilmediğini söyleyerek, Amerikalıları onu aramakla suçladığı bir basın toplantısı yapmak zorunda kaldı. Haşimi kardeşler meselesi yeni bir boyut kazanınca olay, Muntazari'nin büro şefine gösterdiği yoğun manevi ilginin ve Muntazari'nin bürosundan yapılan tutuklamaları kınayan açıklamaların ışığında bir iç sorun olmaktan çıktı. Şeyh Muntazari'nin açıklamaları İran sokaklarında ve basında etkili oldu. 10 Ocak 1987'de İmam Hümeyni, rejim yetkililerini kendi evinde Şeyh Muntazari'nin hazırladığı acil bir toplantıya çağırdı.
Bismillahirrahmanirrahim. Ki ben zahmet dedim ki ağayım teşrif birand. Cihati muhimmiş in bud ki in vasiyetname siyasi ve ilahi imam یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان به آستانه آقایون کسی را تعیین کنند اشخاصی را که اونا ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز یعنی با یکی از این آقایون خودمون ببرن به مشهد شما تعیین کنید یک نفر دو نفر دو سه نفر را که همراه این برن
یعنی بنده تعیین کنم
Onları ben mi tayin edeyim yoksa liderler mi?
Bu toplantı İmam Hümeyni'nin vasiyetinin değiştirilmiş olmasına ve siyasi tarafları olmasına rağmen Batı basınının ilgisini çekmedi. Bu toplantı haleflik meselesinin hararetli bir şekilde tartışıldığı bir zamanda yapıldı. Vasiyet, içeriğinin ve yapılan ve gizli kalan değişikliğinin yanı sıra anayasayı hedefleyen daha büyük bir değişikliğin başlangıcını temsil ediyordu. Özellikle de İmam Hümeyni'nin vefatından sonra liderlik şeklinin nasıl olacağıyla ilgili metinler bu değişikliğin temsilcisiydi.
Bu oturumdan birkaç ay sonra istihbarat şefi Muhammed Rey Şehri'nin kendisine yönelttiği ithamlar listesine göz gezdirdikten sonra İmam Hümeyni'nin verdiği emirle Mehdi Haşimi tutuklandı. Bir ay sonra da idam edildiği açıklandı.
Ayetullah Hümeyni'nin halefi olan Ayetullah Muntazari bu mektubu liderine yazdı. Muntazari mektupta idamların durdurulmasını rica ediyordu. Mektup onun söylediği gibi kanunu ve yargıçların verdiği hükmü görmezden geliyordu.
و ما امروز قضیه شخصی نیست که یک کسی معصیت خدا را میکند و معاقب است این به اندازه شخصیت خودش و به اندازه حال خودش معاقب است ما اگر امروز مخالفت با هم بکنیم قضیه یک ملت در کار است قضیه ملت های اسلامی در کار است قضیه اسلام در کار است قضیه ارزش‌های الهی در کار است ولو این چه هر مقدار هم یک نفری آدمی باشد که خیر به ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد لیکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد قهرن اون هوای نفسانی او را دنبال می کند این هوای نفسانی در همه هست نمیشد تعرضش نمیشد کرد البته در موقع اگر خدای نخواسته یه وقت ما ببینیم که میخواد یه همچی چیزی واقع بشد تکلیف شرعیمون این است که با هر ترتیبی که میشد جلوشو بگیریم ولو به افشا کردن ولو به این که یک دفعی را قربانی کنیم برای یک ملت یه دسته ای را قربانی کنیم برای یک ملت
آقای منتظری
İmam kararlı davranıp İmam Muntazari'yi halefelik makamından azletti ve şöyle dedi ben baştan itibaren işlerin buraya varacağını biliyordum Şeyh Muntazari 7 Ocak 89'da imama bir mektup yazdı Ve mektubunda, baştan beri bu görev hazır değildim. Bana izin verin, Kum'daki ilim havzasında öğretim ve araştırma işine devam edeyim. İmam bu şartlarda, siyasi işlere karışmaması şartıyla, onun Kum'da öğretim ve araştırmaya devam etmesini destekledi.
Geçmişteki hataların bir daha tekrarlanmaması için sana evini samimi olmayan kişilerden temizlemeni ve İslam'da İslam Cumhuriyeti'nin destekçisi kılığında dinden dönen rejim düşmanlarından kesin bir şekilde uzak durmanı nasihat ediyorum. Liderin halefi makamına hazır olmadığını bildirdiğin için sana yürekten teşekkür ediyorum ve istifanı kabul ediyorum.
İmam Hümeyni'nin ömrünün son ayları, sağlık durumunun kötüye gitmesine ve yaşının ilerlemiş olmasına rağmen olaylarla dolu geçti. Bir gün bile rahat yüzü görmedi. Irak'la olan savaş bitmek üzereyken Gorbaçov'a mesaj gönderdi. Rüşdi'nin kanının mübah olduğu fetvasını çıkardı. Muntazari'yi azletti ve anayasayı değiştirdi. Bütün bunlar gökyüzüne yapacağı yolculuğun yaklaşmakta olduğunun habercisi olan Haziran ayından sadece birkaç hafta önce meydana geldi.